8. ayrım. Hayalinize aşık olmak mı? Hem kimin hayaline aşık oldunuz? Yok, yanlış anlamayın. Ben sadece hiç kimseye bayan, ülkemdeki kadınla düşlerimde gördüğüm yüzlere. Bilmiyor musunuz ki ben baştan aşağı koskoca romanları bile hayalimde yaratabilirim. Ah ne yazık, benim hakkımda henüz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bunlar hiç kadın tanımadan olmaz. Fakat siz benim nasıl kadınlarla tanıştığımı hiç sormayın. Tanıdığım bütün kadınlar ev sahibimdi benim. Hem de öylelerine rastladım ki size bir şey söylesem gülersiniz. Birkaç defa sokakta güzel, kibar bir kadınla konuşmayı tasarladım. Elbette konuşmalar saygılı bir biçimde, çekine çekine ve içtenlikle olacaktı. Ona belki de yalnızlıktan kahrolduğumu, hiçbir kadınla tanışmadığımı anlatacak, beni kovmamasını rica edecektim ondan. Ondan benim gibi yapayalnız bir adamı dinlemesinin şanına yaraşır bir tutum olduğunu söyleyecektim. Tek dileğim bana kardeşçe bir ilgi göstermesiydi. Ağzımı açar açmaz beni kovmamasını, sözlerimi dinlemesini, canı isterse söylediklerime gülebileceğini, bana sadece cevap vermesini, bir iki söz söylemesini, bundan sonra bir daha görüşmeyeceğimizi anlatacaktım. Ama bakıyorum ki gülüyorsunuz, zararı yok, alay edeceğinizi bile bile anlattım bütün bunları. Darılmayın sakın, gülüyorum çünkü görüyorum ki siz kendi kendinizin düşmanısınız. Eğer bir kez denemiş olsaydınız, hemen bu söylediklerinizi yapsaydınız, belki de istediğiniz şeye hemen o anda oracıkta kavuşabilirdiniz. Şunu bilmeniz gerekiyor ki hiçbir kibar ve soylu bir kadın doğuştan aptal değilse veya o anda canı başka bir şeye sıkkın değilse, sizin öyle içten gelen hiçbir kötülük taşımayan isteğinizi iki çift sözü esirgemezdi sizden. Fakat sizi deli de zannedebilirdi. Ben sadece kendi düşüncelerimi söyledim. Çünkü ben insanların yeryüzünde nasıl yaşadıklarını bilirim. Aa, teşekkür ederim, sağ olun diye heyecanla haykırdım. Bana şu anda yaptığınız iyiliği bir bilseniz. Peki. Peki, söyleyin bakalım benim sizinle ilgileneceğimi, kendinize, dostluğunuza ve ilginize layık bir kadın olduğumu nereden anladınız? Nereden mi? Yalnızdınız, saygısız bir adamın saldırısına uğramıştınız. Gecenin ilerlemiş saatleriydi. Başka türlü hareket etmem beklenemezdi. Hayır, hayır, daha öncesini diyorum. Hani ben setin kenarında durmuştum, siz de aynı kaldırımda bana doğru ilerliyordunuz. O zaman bana yaklaşıp konuşmayı tasarlamıyor muydunuz? Aa, o zaman mı? Emin olun nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi mutlu hissediyordum. Bir taraftan şarkı söyleyerek yürüyordum. Şehrin sınırları dışına çıkmış, kırlarda gezip dolaştıktan sonra geri dönüyordum. İçim cıvıl cıvıldı, mutluluk doluydu. Ve sizi, ne olur kusuruma bakmayın, belki de bana öyle geldi, ağlıyor sandım. Dayanamadım, kalbim burkuldu. O tanrım dedim kendi kendime. Neden şu zavallı kızcağızın acısını paylaşmaya hakkım olmasın? Günah mı şu zavallı kızcağıza acımam, şefkat duymam, üzüntülerini onunla kardeş gibi paylaşmayı istemem günah mı? Acımaktan söz ettiğim için özür dilerim. Ve gördüğünüz gibi o anda sizin yanınıza yaklaşarak sizi sakinleştirmek, şefkat göstermek için yanıp tutuşuyordum. Hareketimin sizi darıltacağını nasıl düşünebilirdim? Genç kız gözlerini yere indirip elimi sıkarak, "Yeter, bu konuda daha fazla konuşmayalım." Sözü bu konuya getirdiğim için suçluyum ama hakkınızda yanılmadığımı da anladım. Aa, neredeyse eve geldik. Şu sokağı aşınca iki adım yürüdüm mü evdeyim. Hoşça kalın, teşekkür ederim. Fakat tekrar buluşmayacak mıyız? Her şey böylece bitecek mi? Ama siz bütün istediğinizin iki çift söz olduğunu söylemiştiniz diye kız gülerek cevap verdi. Halbuki şimdi hem kim bilir belki bir gün yine karşılaşırız. Yarın sizi burada bekleyeceğim. Ne olur hoş görün beni. Sizden daha şimdiden çok şey istemeye başladığım için. Evet, görüyorum. Çok sabırsızsınız. Hatta neredeyse buyuracaksınız. Ne olur dinleyin beni. Bir dakika olsun beni dinleyin diye sözünü kestim. Ve eğer uygunsuz bir şey söylersem de bağışlayın beni. İtiraf ediyorum. Yarın buraya gelmemek elimde değil benim. Anlamıyor musunuz? Ben hayatın gerçeklerinden uzakta yaşayan hayalperestim biriyim. Hayatımda yaşanmış olaylar o kadar az, şu birlikte geçirdiğimiz dakikalar o kadar seyrek başıma gelir ki hayalimde bu yaşanmış güzel dakikaları birçok kez canlandırmamak elimde değil. Sizi bundan bir gece, bütün bir hafta, bütün bir yıl hayal edeceğim. Yarın buraya tam bu saatte geleceğim, bugün olanları düşündükçe mutlu hissedeceğim kendimi. Bu andan itibaren şu beraberce duyduğumuz yer benim için kutsal bir yer olarak kalacaktır. Böyle bir, iki yerim daha var Petersburg'da. Hatta bir keresinde böyle bir yerde tıpkı senin gibi hıçkıra hıçkıra ağladım. Kim bilir, belki sizin de birkaç dakika önce ağlamanıza sebep bu çeşit bir yerde mutlu anlarınızı hatırlamanız olmuştur. Oo, ne olur bağışlayın beni, yine unuttum. Biliyorum, böyle konuşmamam gerekiyor. Sadece sizin de burada bir zamanlar her nasılsa mutlu olduğunuzu... Pekala öyleyse, dedi kız. Yarın gece de burada olacağımı tahmin ediyorum. Saat 10'da. Anlıyorum ki sizin gelmenize engel olamayacağım. Hem burası benim yolum. Fakat sakın size randevu verdiğimi zannetmeyin. Buraya kendi arzumla gelmiş olacağım. Size söz vermiyorum. Her şeyi baştan açık açık konuşmamız gerekti. Yarın sizin de burada bulunmanıza aldırmam. Hem yarın gelirsem beni bu gecekine benzer tatsız bir olaydan da korumuş olursunuz. Fakat hepsi bu kadar. Buluşmamız bir rastlantından başka bir şey olmayacak. Kısacası sizi tekrar görmekten, belki de birazcık konuşmaktan memnun olacağım ama bundan fazla bir şey beklemeyin benden. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Herkese bu kadar kolay randevu verdiğimi sanmamalısınız. Size bu randevuyu vermezdim ama neyse, sonu şimdilik bir sır olarak kalsın. Fakat bir şartım var, sizinle bir anlaşma yapalım. Anlaşma mı? Ne isterseniz yapmaya razıyım. Daha söylemeden bütün şartlarınızı kabul ediyorum, diye ateşli ateşli cevap verdim. Söz veriyorum, size karşı saygılı olacağım. Her isteğinizi yerine getireceğim. Zaten beni tanıyorsunuz artık. Yarın gelmenizi isteyişimin sebebi de zaten sizi biraz anladığım için, diye kız gülerek konuştu. Hem sizi biraz değil, çok iyi anlıyorum. Fakat her şeye rağmen yarın geldiğinizde benim şartlarıma uygun hareket edeceksiniz. Birincisi, lütfen dediğimi sorgusuz sualsiz kabul edin. Zira sizinle tüm içtenliğimle konuşuyorum. Sakın bana aşık olmaya kalkmayın. İnanın bana, bu imkansız bir şey. Bu mümkün değil. Fakat sizinle dost olabiliriz ancak. İşte elimi uzatıyorum ama sevmek, aşık olmak bu imkansız. Yemin ederim, diye haykırdım ve elini sıktım. Durun durun, o kadar çabuk yemin etmeyin. Çok iyi biliyorum ki siz bir saniyede barut gibi patlayabilecek, alev alev yanabilecek bir ruha sahipsiniz. Böyle söylediğim için de bağışlayın beni. Ah, bir bilseniz, bilseydiniz ki benim de ne iki söz edecek ne de akıl danışacak bir kimsem var. Herhalde dostu sokakta bulacak değilim ya. Fakat siz başkasınız. Siz diğerlerinden çok farklısınız. Sizi sanki 20 yıldır tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Bana verdiğiniz sözü tutacaksınız değil mi? Size güvenebilir miyim? Göreceksiniz, hakkımda yanılmadığınızı anlayacaksınız. Fakat ben şimdi 24 saat nasıl bekleyeceğimi, tekrar buluşuncaya kadar sessiz nasıl yaşayabileceğimi düşünüyorum. Gidin ve rahat rahat uyuyun. İyi geceler ve unutmayın, size bütün kalbimle güveniyorum. Demin ne güzel söylemiştiniz. Bir insan duyduğu her duyguyu, ruhundan kopup gelen her coşkunluğu açıklamaya, hatta kardeşçe duyduğu acıma ve şefkat duygularını açıklamaya zorunlu mu? Biliyor musunuz, bunları o kadar dokunaklı söylemiştiniz ki size hemen o anda inandım. Size sırlarımı ortak etmeye karar verdim. Sırlarınız mı? Ne olur Tanrı aşkınıza bu sırlarınız ne? Anlatın bana. Yarın, şu anda sır olarak kalsın. Böylesi sizin için daha iyi. Böylece hem romana da benzeyecek. Yarın size bütün bunları anlatabilirim. Hiçbir şey söylememem de mümkün. Biraz daha konuşmamız, anlaşmamız gerekti. Öncelikle birbirimizi iyice tanıyalım. Ben de size bütün hayatımın öyküsünü anlatacağım yarın. O, bütün bu olanlar o kadar şaşırtıcı ki sanki bir mucizeyle karşı karşıyayım. Tanrım, nerede olduğumu bile bilmiyorum. Söyler misiniz bana, diğer kadınların yapabileceği gibi yapmadığınız için, ta başından beni uzaklaştırmadığınız için kızgın mısınız kendinize? Görüyor musunuz, beni iki dakikada nasıl mutlu ettiniz? Nasıl hayatımı mutlulukla doldurdunuz? Evet, çok mutluyum. Kim bilir, belki de beni kendimle barışık hale getirdiğiniz, bütün kuşkularımı aydınlattığınız için mutlu hissediyorum kendimi. Belki de yalnız sizin varlığınız beni o kadar etkiledi. Neyse, her şeyi olduğu gibi yarın anlatacağım size. Her şeyi öğreneceksiniz. Peki, kabul. Ama önce siz başlayacaksınız, tamam mı? Tamam, öyle olsun. Hoşça kalın. Güle güle. Ayrıldık. Bütün gece yollarda dolaştım durdum. Bir türlü eve gidip yatmak içimden gelmedi. O kadar mutluydum ki, neyse ki yarın buluşacaktık. İkinci gece. Genç kız gülümseyerek iki elimi birden sıkarken, ''Görüyorum ki her şeye rağmen günü bitirebilmişsiniz.'' dedi. ''İki saattir burada bekliyorum. Bütün günü iple nasıl çektiğimi tahmin edemezsiniz.'' Biliyorum, biliyorum. Neyse, biz kaldığımız yerden devam edelim. Ama dün akşamki gibi saçma sapan şeyler konuşmak yok. Hemen şunu söyleyeyim. Bundan sonra aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Dün gece işte hep bunları düşünüp durdum. Hangi konuda aklımızı başımıza toplayacakmışız? Kendi adıma buna hazırım ben. Yalnız şunu söyleyeyim ki bugüne dek aklım bu denli başımda olmadı. Olabilir ama... İlk olarak ellerimi böyle sıkmaktan vazgeçmenizi istiyorum. İkinci olarak da dün geceden beri sizin hakkınızda uzun uzun düşündüğümü söylemek istiyorum. Ne gibi bir karara vardınız sonunda? Karar mı? Pekala, dinleyin öyleyse. Sizin hakkınızda uzun uzun düşündükten sonra bütün konuşmalarımıza rağmen sizi yeterince tanımadığıma karar verdim. Dün gece çocuk gibi, küçük bir kız çocuğu gibi hareket ettiğimi düşündüm. Size şunu diyebilirim ki bütün bu olanların suçlusu iyilik dolu yüreğimdir. Daha doğrusu kendi kendisinin analizini yapan herhangi bir insan gibi ben de sonuçta kendimi haklı çıkardım. Ve şimdi o zaman yaptığım bu hatayı düzeltmek için size ait ne var ne yok en ince noktasına kadar öğrenmeye karar vermiş bulunuyorum. Ve başka çıkar bir yolu olmadığı için de siz kendinizi bana en ufak bir şeyi dahi gözlemeden anlatacaksınız. Haydi anlatın bakalım, nasıl birisiniz? Bana hemen yaşam öykünüzü anlatmanızı istiyorum. Yaşam öyküm mü? Diye korkuyla sordum. Anlatacak bir yaşam öyküm olduğunu kim söyledi size? Gerçekten anlatılacak bir yaşam öyküm yok. Genç kız inanmamış bir edayla güldü. Bir insan yaşar da anlatılacak yaşam öyküsü olmaz olur mu hiç? Şimdiye kadar anlatılacak bir yaşam öyküm olmadan yaşadım. Hani içine kapanmış derler ya, işte ben de öyle yaşadım. Yani hiç kimsesiz, tek başıma. Yalnız, yapayalnız, bir bilseniz bunun ne demek olduğunu. Yalnız demekle ne söylemeye çalışıyorsunuz? Hiç insan yüzü de mi görmediniz? Hayır, elbette öyle değil. Görmesine gördüm ama yine de yapayalnızım. Yani hiç kimseyle konuşmadınız mı? Evet, öyle sayılır. Peki ne biçim adamsınız siz? Çok şaşırttınız beni. Haydi devam ediniz. Ha, durun bir dakika. Tahmin etmeye çalışayım. Bahse girerim, sizin de benim gibi bir nineniz var. Benimkinin gözleri kördür ve benim de hiçbir yere gitmeme izin vermez. Bu yüzden az kalsın konuşmayı unutuyordum. 2 sene kadar önce bir gün yaramazlık yapmıştım. Benimle daha fazla başa çıkamayacağını anlamış olmalı ki beni yanına çağırmış ve eteğimi bir çengelli iğneyle kendisininkine iğnelemişti. Bu şekilde günlerce oturduğumuzu bilirim. Gözlerinin görmemesine rağmen o bir yandan çorap örer, ben de ya dikiş dikerdim ya da yüksek sesle ona kitap okurdum. Garip değil mi? Ah yüce tanrım, ne büyük talihsizlik, fakat benim böyle bir ninem yok. Yok demek, öyleyse bütün gün evde tek başınıza oturmanıza sebep ne? Peki, dinleyin öyleyse. Size nasıl birisi olduğumu söyleyeyim. Sizi dinliyorum. Size nasıl bir adam olduğumu dosdoğru söylememi ister misiniz? Evet, hem de olduğu gibi. Pekala öyleyse. Ben tuhaf bir adamım. Sanki bütün bir sene gülmek için böyle bir anı bekliyormuş gibi kahkahayı patlattı ve... Demek siz tuhaf bir adamsınız ha? Diye sordu. Ve sonra da... Ah ne ömür adamsınız. Tanrı şahittir ki insan sizinle inanın çok eğlenceli ve güzel zamanlar geçirir. Hadi şu karşıdaki sıraya oturalım. Kimsenin geçmeyeceği bir yerdir. Böylece siz de öykünüzü başkalarının duymasından endişe etmeden rahat rahat anlatabilirsiniz. Hadi durmayın, başlayın anlatmaya. Öykünüzün gerisini dinlemek için çok sabırsızlanıyorum. Anlatacak bir şeyiniz olmadığına da artık beni dünyada inandıramazsınız. Sadece benden gizlediğiniz bir şeyler var, o kadar. Her şeyden önce söyleyin bakalım, tuhaf bir adam ne demek? Onun çocuksu gülümsemesine katılarak, tuhaf adam mı, hiç kimseye benzemeyen, tuhaf ve gülünç bir adam demektir, dedim. Kimseye benzemeyen bir yaratılışı vardır. Dinleyin, siz hayalperest kime denir bilir misiniz? Hayalperest mi? Bilmez olur muyum hiç? Hem bir bakıma ben bile hayalperest sayılırım. Ninemin dizinin dibinde otururken aklımdan neler geçerdi bilemezdiniz. Bazen öyle dalarım ki düşler alemine, sonuçta kendimi peri padişahının oğlu ile bile evlendirirdim. Düşlere dalıp gitmek bazen ne iyi şeydir, dedi ve sonra birden ciddileşti. Şey, her zaman öyle değil tabii. İnsanın düşünecek çok şeyi olursa... Çok güzel. Madem ki peri padişahının oğlu ile evlenmeyi düşünüyorsunuz, beni anlayabilirsiniz demektir. Ama şey, ben henüz sizin adınızı bile bilmiyorum. Adım Nastenka. Nastenka. Hepsi bu kadarcık mı? Bu kadarcık mı? Da ne demek? Yetmez mi? Bakıyorum hiçbir şey sizi tatmin etmiyor. Neden bu kadar doyumsuzsunuz? O hayır, sakın yanlış anlamayın beni. İsminiz çok hoş, pek beğendim. Hem sizin gibi güzel bir kıza da çok yakışıyor. Evet öyle, fakat her neyse, siz öykünüze devam edin. Pekala Nastenka, öyleyse benim gülünç bir hikayemi dinlemeye hazır olun. Sonrasında onun yanı başına oturuverdim. Ciddi ve bilgiç tavırla ve adeta kitaptan okurcasına öykümü anlatmaya koyuldum. Belki de siz bilmezsiniz Nastenka. Petersburg'da oldukça garip köşe bucaklar vardır. Şehrin her tarafını aydınlatan güneş ışınları sanki oralara ulaşmazlar. Adeta başka bir güneş, sırf oraları için yaratılmış bir güneş, bu köşe bucağı başka çeşit bir ışık gönderir. Öyle köşelerde, Nastenka, hayat şu anda etrafımızı çeviren karınca gibi kaynayan hayattan bambaşkadır. Öylesine bir hayat ki bu ancak uzak iklimlerde varsayılabilir. Bizim dünyamızdan, bizim yaşantımızdan ayrı, ancak masallarda işitilen türden bir şeydir bu. İşte o hayat benim yaşamımdır Nastenka. Ne yazık ki Nastenka, kaba saba, sıradan ve oldukça bir yaşamdır bu dediğim. Yüce Tanrım, ne garip bir başlangıç bu. Kim bilir daha neler işiteceğiz. Evet Nastenka, çok şeyler işiteceksiniz ve biliyor musunuz, size Nastenka demekten hiç bıkmayacağım. İşte böyle kişiler de tuhaf, hep düş kuran insanlar yaşar. Hayalperest, eğer tarif etmemi istiyorsan, aslında ne tam normal bir insandır ne de değildir. Daha doğrusu ikisinin ortası acayip bir yaratıktır o. Geceleri kendisini kuytu bir köşede saklar, içine büzülür, hatta gün ışığından bile kaçar. Ve bir de kendini öyle bir köşeye yerleştirdi mi, ya bir sümüklü böcek gibi bulunduğu yere yapışır, alışır ve kalır. Veya hani hem eve hem de hayvana benzer tuhaf bir yaratık vardır. Kaplumbağa. İşte tıpkı onu andırır. İsli, soğuk, içe sıkıntı verici, acemicesine boyanmış, yeşil dört duvar arasında, yoğun sigara dumanı içinde o adama yaşamayı sevdiren şey nedir? Niçin bu gülünç yaratık arada bir kendisini görmeye gelmiş bir tanıdığını, eninde sonunda bütün dostlarını kaybetmeye mahkumdur ya, neyse, utangaç, alıngan, hatta şaşkın bakışlarla karşılar, sanki o dört duvar arasında büyük bir suç işlemiş gibi, sanki sahte para basıp kalpazanlık yapmış da sonunda yakayı ele vermiş gibi suçlu suçlu baka kalır. Adeta bir gazeteye kendi yazdığı birkaç satırı, ölmüş şöhretli bir şaire aitmiş de ona karşı olan vicdani görevini yerine getirmek için gönderiyormuş gibi, hareket edip sahtekarlık yapmış da foyası meydana çıkmış gibi utangaç ve suçlu davranır. Niçin, sorarım sana Nastenka, neden ikisinin arasındaki konuşma yürekler parçalayıcı bir hava içinde geçer? Niçin konuk bir türlü zorla da olsa gülemez veya tatlı birkaç söz söyleyemez? Oysa başka bir yerde olsa gülüp eğlenmeye, heyecanla konuşmaya, kadınlardan söz etmeye bakardı. Bu ilk ve büyük ihtimalle son gelişti. Çünkü böyle bir karşılaşmadan sonra ikinci kez gelmeyi aklına dahi getirmez. Konuğun, ev sahibinin şaşkını, donuk ve cansız durumuna benzemesi nedendir. Niçin ona benzediği bilinmez. Hele bir de ev sahibinin konuşmayı canlandırmak için toplum hayatına, kadınlarla ilgili konulara dair bilgili görünmeye çalışması, yanlışlıkla kendisini ziyarete gelen konuğun beğenisini kazanmaya çalışmasına ne demeli? Ve niçin en sonunda konuk görülecek çok önemli bir işi olduğunu aniden hatırlamış gibi bir bahane uydurup, şapkasına sarıldığı gibi ev sahibinin tokalaşmak üzere uzattığı nemli elinden elini zorla çekip kurtararak ok gibi fırlayıp kaçıp gider? Ev sahibinin kendisini layıkıyla ağırlayamadığı için ne kadar üzgün olduğunun, kendisini affettirmek için nasıl çırpındığının farkına dahi varmadan kaçıp kurtulmaya bakar. Niçin geldiğine bin kez pişman olmuş misafir, evi terk ederken sinsi sinsi gülümseyip bir daha bu tuhaf adamın evine ayak basmamaya yemin eder. Acayip adamın kendisine karşı iyi niyetle davranmış olduğunu bildiği halde onu düşündükçe yüzünde korku bulutları belirir. Niçin aynı zamanda bu konuk, arkadaşının suratını yaramaz çocuklar tarafından haince yakalanıp, gaddarca mıncıklanıp örselenmiş, korkudan ödüp atlamış bir kedi yavrusunun yüzüne benzetmekten kendini bir türlü alamaz? Bu kedi yavrusu ki, Çektiği işkenceden sonra tamamen şaşkın, ne yapacağını bilmez, karanlık bir köşede bir sandalye altında pısıp kalır, hırpalanmış tüylerini, acı çekmiş suratını yalayıp elleriyle yatıştırmaya çalışırcasına ovuşturur. Uzun süre dünyaya kin dolu gözlerle düşmanmışçasına bakmaktan kendini alamaz. Hatta o kadar ki yufka yürekli hizmetçi kadının onun için ayırdığı, efendisinin önünden artmış birkaç kırıntı yiyecek dahi onu doyuramaz ve yatıştıramaz. O zamana kadar beni küçücük ağzı bir karış açılmış dört gözle dinleyen Nastenka, "Bir dakika beni dinler misiniz?" diye sözümü kesti ve "Bütün bu anlattığınız olayların nedenini bana anlatıp durmayın. Çünkü hiçbirinin nedenini bilmiyorum. Bana bu tuhaf soruları neden sorduğunuzu da bir türlü anlayamıyorum. Bildiğim tek bir şey varsa o da bütün anlattıklarınızın aynen başınıza gelmiş olabileceği." dedi.